Ayrım 33, sayfa 220. Ortak fail kuramı. 1987 yılında Christina Türmer, Rohr ve Carola Wildert ortak fail kuramı ile kadın hareketinde ateşli bir tartışma yaratmışlardır. Yaklaşımları daha iyi olma yaklaşımına karşı çıkarak bir tabuyu yıkmıştır. Kadınlar sadece kurban değil, aynı zamanda ortak faildirler. Ortak fail olma durumu bireysel eylemlere indirgenemez. Bu daha çok fiiliyat ve eylemlerin matuf olduğu amaçların menzilleriyle alakalıdır. Kadın, ataerkil mantığa uygun hareket ettiği zaman ortak fail haline gelir. Erkeği tasdik eder, ona özen gösterir ve öncelik verir. Onu aldatmaz, onunla savaşmaz ve bir engel çıkarmaz. Bu ortaklık sonucu kadın ataerkil düzen içerisinde erkeğin yanında bir yer edinir. Bir kız evladı, eş yahut anne olarak. Dişil görevlerini yerine getirmediği zamansa yerinden edilir. Ortak fail kuramıyla sadece ataerkil şiddet eğilimleri değil, bugüne kadar pek dikkate alınmayan fakat ataerkil düzende etkili olan kadının erkeğe ve kendine yönelik davranışı analiz edilmiştir. Kadının ortaklığı değerlendirilmeli ve reddedilmelidir. Feminist bilimin talepleri burada açık bir şekilde formüle edilmiştir. Christina Türmer, Rohr, eşi ve aileyi sahte yurt olarak adlandırır fakat karşısına başka bir yurt da koymaz. Muhtemel bir çıkış yolu olarak fiziki ve psikolojik avareliği önerir. Türmer, Rohr, 1990. Ortak fail kuramı ayrıma odaklanmayı sürdürür fakat dişin daha iyi olarak lanse edilmez. Kadın ve erkeğin farklı tarihsel tecrübe sahibi oldukları, onların bugünkü etkilerini izhar etmek amacıyla kabul edilir. Fakat bu noktada ne bir çıkış noktası ne de çözüm belirtilmektedir. Ne geriye kaçış ne de ileriye gidiş. Parantez erkek egemenliğinden teknoloji aracılığıyla özgürleşmek gibi mümkündür. Radikal bir şekilde şimdiye odaklanma durumu bir kimlik kuramı inşa etmeye veya öznelliğe matuf değildir. Daha çok şüphe edilen bir şey olsa da ölçülü bir eleştiri geliştirmek amacını taşımaktadır. Şüphe, kimlik hayaletini, birlik ve saflık idealini ve batılı ataerkilliğin tuğlaları olan ikili dikotomilerin diktatısını aşındırır. Şüphe, lineer davranışları iptal eder, insanı daha dikkatli ve titiz kılar. Şüphe duyulan şeyden sonra kişiyi alçak gönüllü veya cesur yapar. Türmer, Tire, Rohr, 1994. Ortak fail kuramı, bakış açısı yönelimli bilgi kuramı ile postmodern yaklaşımlar arasında bir yerdedir. Bir taraftan araştırma biçimlerinde ilgi bilgi kuramından esinlenirken, diğer taraftan geleceğe şüpheyle bakan postmodern yaklaşımlarından da beslenir. Postmodern yaklaşımlar. Postmodern, çağdaş, tinsel durumun bir değerlendirmesi olup, kültürel bir dönem olarak algılanmaktan ziyade, tefekkür için yer açan epistemolojik bir dönem olarak algılanmalıdır. Bu noktada en büyük etkiyi Fransız filozoflar yaratmıştır. Michel Foucault veya Jacques Derrida, Marx, Horkheimer ve Theodore W. Adorno'nun kaleme aldıkları Aydınlanmanın Diyalektiği isimli eserdeki rasyonalizm eleştirisini benimsemelerine rağmen onlar gibi mantığın birliğinde ısrar etmezler. 20. yüzyıl dünya savaşları ve özellikle 2. Dünya Savaşı, daha sonra çoğalan doğanın yıkımı ve çevre kirliliği ile anılmaktadır. Modernlik projesi yıkıcı bir şekil almıştır. Varlık, öz, aklın gücü, ilerleme, bilim ve özne figürü kimliğinden şüpheye düşülmüştür. Jean-Francis Loyart'a göre Büyük anlatıların devri geçmiştir. Loyard, 1986. Postmodernizm kuramı, ben ve öteki dikotomileri yerine heterojenliği öne çıkarır ve bundan hasıl olan parçalı kimliklerden rahatsızlık duymaz ve bu bakış açısı ötekini hisseden ve üniter bir resim sunmayan, tersine tüm farklılıkları yansıtan feminist kuramlarla bağlantı kurar. Yöntemsel olarak, parantez Derrida'dan etkilenen, yapı sökümü uygulanır. Söylem analizlerinde totaliter dil ve mantık, her çeşit metinde yazılı, sözlü ve mimari meydana çıkarılır. Feministlerce fallik yapının örtüsü kaldırılır ve bu yapı açığa çıkarılır. Feminizmde en çok kabul gören yaklaşımlardan biri de Michel Foucault'un 1926-84 düşünceleridir. Foucault kendisini ne postmodernist ne de post yapısalcı olarak görmüştür. Fakat postmodernizmi belki de en çok etkileyen kişi olarak bu akımla birlikte anılmaya devam etmektedir. Foucault, nesnellik, hakikat da denebilir, iddiasını yerinden ederek bilimsel düşünceyi sarsmıştır. Hakikat, aslında ne mantıkta, ne ahlakta, ne de normallikte bulunan bir şeydir. O daha çok üretilen ve bir söylem içerisinde örgütlenen bir yapıdır. Foucault'un amacı, hakikatin karşısında bulunan yanlış hakikati tanımlamak değil, hakikatin etkilerini açığa çıkarmaktır. Deliliğin tarihi, klinik ve hapishanelerin doğuşu ile ilgili analizlerinde Foucault, hakikatin üretimini ve etkilerini göstermiştir. Söz konusu olan bir kültür için, parantez içsel tehlikeyi ortadan kaldırmak amacıyla, aynı anda hem içeride hem yabancı olan yani dışta bırakılan fakat diğer yandan da ötekiliğini azaltmak için sınırlandırılan ötekinin tarihidir. Foucault, 1990. Foucault, söylem analizini iktidar analizi ile bağlantılandırır. Hakikat ve bilgi ancak iktidar teknikleri onları meşrulaştırırsa yeniden üretebilir ve etkili olabilir. Bilgiye, parantez hakikate, duyulan istenç aynı zamanda iktidara duyulan arzudur. Bu noktada da Foucault spesifik bir iktidar tanımı yapar. İktidar bir kurum, bir yapı ve bir muktedirin iktidarı değildir. İktidar edinilecek, atılacak, bölüştürülecek yahut insanın koruyacağı veya kaybedeceği bir şey değildir. İktidar sayısız noktadan oluşan, değişik ve hareketli ilişkilerde oynanan bir oyundur. Foucault, 1988. Bu yüzden toplumsal ilişkileri değiştirecek muktedir bir temsilci de yoktur. Ve iktidar sadece baskılar, tabular ve yasaklarla ortaya çıkmaz. İnsanın kabul ettiği yöneten iktidarın sebebi basitçe şu noktada yatmaktadır. O sadece hayır diyen bir şiddet uygulayıcısı değil, aynı zamanda gerçeklikte bedenlere nüfuz eden, şeyler üreten, sevinç yaratan, bilgi oluşturan bir şeydir. Foucault, 1978. Yani iktidar bir toplumsal gerçeklik yaratmaktadır. İktidar ve bilgi arasındaki ilişkiyi Foucault, cinsiyetin söylemleştirilmesi bahsinde dile getirmiştir. O, fiili bir arzu olarak doğal güdülere dayalı bir zevk kavramından hareket etmez. Cinsellik, daima zıtlıklar olarak ifade edilmiş ve etrafında zorunlu olarak oluşturulmuş disiplin, kontrol ve yaptırım mekanizmalarıyla ilişkilendirilmiştir. Bir bilgi, taksim iktidar istenci olarak cinsellik üzerine yapılan sonsuz araştırmalarla Foucault burada etkileyici bir şekilde itiraf baskısını tasvir eder. sadece tutkular bastırılmakla kalmaz, aynı zamanda zevk de üretilir. Boğulmuş arzulara karşı yapılan isyan sisteme içkindir ve iktidara bir itiraz getirmez. Foucault bir feminist değildi, fakat yaklaşımlarının feminist bir dile sahip olduğunu söylemek de yanlış olmaz. Dişiliğin, erilliğin, taksim insanlığın ötekisi olarak söylemleştirilmesini sınırlandırma ve belirleme süreçleri takip eder. Foucault'un tarih dilimlemesinde 16. ve 17. yüzyıla tekabül eden yeni çağ, doğal üreme kanunlarına uygun düşmeyen kısımları dışarıda bırakmaya başlamıştır. Parantez, cadılık, dişil bir şey ise, buna paralel olarak eşcinsellik, tipik eril kabul edilerek kovuşturulmuştur. Disiplinsiz olan bir başka deyişle büyücülük, cadacılık tavsiye edilmiştir. Bu noktada dişiliğin asgari şartları söylemi oluşturulmuştur. Toplumsal düzende kadına annelik rolü verilmiştir. Osega 1998. Kadınları doğurgan, anne olarak belirleyen bu tanıma karşı, özellikle yeni kadın hareketindeki feministler farklı bir yaklaşım geliştirdiler. Fakat kürtaj sorunu, bedenin tekrar fethedilmesini ve ilhakını beraberinde getirmez. Bastırılan dişiliğe karşı oluşturulan isyan kolayca bastırıldı. Hem de beklenmedik şekilde, gen imkanları ve yeniden üretim ilaçları ile. Kürtaj için verilen kavga 1978'de ilk tüp bebek çığlıklarını attıktan sonra zayıfladı. Yeni teknolojiler cinsiyet ayrımı kavramını sorgular hale getiren çeşitli dönüşüm süreçleri başlattı. Çünkü hukuki ve meşru araştırmalarda da kullanılan kadından hasıl olan embriyo bizzat kadının giderek artan bir biçimde bir anne olarak iyiliş edildiğini gösterir. Bu sıfır noktasında hayat anne karnına göre tanımlanmaz ve kız taksim oğlan olarak bir erkeğe mal edilir. Havuz yaşam hakkını prenatale iletir. Genetik kod az ya da çok hasarlı bir DNA olarak postnatal hayatta kürtaj yahut dirilme için bir yönerge olur. Kadın ve erkeğin birleşmesi, sevgi ve çocuk ile aşılması mümkün görülen cinsiyet ayrımcılığı böylece yürürlükten kaldırılır. Bu noktada hiçbir şey net değildir. Bugün genetik, biyolojik ve toplumsal annelikle genetik ve toplumsal babalık hukuki olarak düzenlenmektedir. Feminizm ile postmodernizmin kesiştiği nokta, modernlikle birlikte krize giren eril öznenin büyüsünün bozulmasıyla belirlenmiştir. Çapraşıklık, gelecek için çağdaş durum ve eğilimlere karşı bir konum olarak benimsenir. Bu yaklaşımın temsilcilerinden biri kadın sosyolog Gerburg Treusch-Dieter'dir. Treusch-Dieter, analizlerini sadece modern temalarla kısıtlamayıp, söylem tarihini antik döneme kadar götürür ve bugüne dair çıkarımlar yaparken bir adım daha öteye gider. Örneğin Treusch-Dieter, büyük anlatıların batıda realize edilmesini açığa çıkarır. Jene Lajeune'in yeniden inşası ile birlikte cinsiyet ayrımının temelden yeniden örgütlenmesine sebep olan Treusch-Dieter 1997, antik üreme kuramından yola çıkılır, cinsiyet, gen ve yeniden üretim teknolojileriyle tamamlanır ve 21. yüzyılda biyoteknolojik yenilikler olarak kurumlaşan hayat üretimi noktasına varılır. Bu üretim dilde eril çağrışımlara sebep olurken, kadın bedeni kuluçma makinesi olarak algılanır. Dişil yaratım olarak sadece fazla doğurma algılanır. Parantez, üretim ve doğurganlık cinsiyetler arası bir ayrım olarak belirir. Bu bedenin karanlıkta kalan kısmında vuku bulanlar, hayatı üretilebilir kılmak için her şeyi daha görünür kılan laboratuvarlarda simüle edilir. Parantez, hayat üretimi için biyoteknolojiler. Fakat postmodern feminist yaklaşımın belli handikapları da bulunuyor. Örneğin kadın hareketinin özgürleşme idealini şaşırtabilir. Bu düşünce çizgisinde babanın adından ne kadar çok bahsedilirse, toplumsal düzenin fallik mantıklı olan bağlantısı da o kadar açığa çıkar. Ve o farklı bir alternatif de sunmaz. Modern, eril, rasyonelite kavramından türetilen kadının öznelleşmesi arzulanır bir şey olamaz. Bundan dolayı eksik ve hadım edilmiş kadından hareket eden, fakat otantik dişil bir kimlik arayışında bulunmayan bir akım ortaya çıkmıştır. Judith Butler bunu radikal yapı söküm yöntemiyle dener. Öznenin biçimlenmesi bir iktidar alanına konumlandırıldığı müddetçe, feminist öznenin kimliği, feminist siyasetin temeli olamaz. Belki de paradoksal bir biçimde feminizmin bir araç olarak temsili, kadınların özne olarak hiçbir yere kayıtlandırılmadığında anlamlı olacaktır. Donna Haraway, yeni teknolojilerin imkanlarını ele alarak bir adım öteye gider. O, hali hazırda hayvanlar, insanlar ve makineler arasındaki sınır kaymalarını kadınlar için yeni eylem becerileri olarak görür. Bunlar heterojenliği, kimliksizliği ve eleştirel pozisyonu mümkün kılan ve eril özneyi istikrarsızlaştırabilecek siborglar gibi sınır yaratıklarıdır. Siborglar, post cinsiyet dünyasının yaratıklarıdır. Batılı manada bir başlangıç tarihi, bütün insanların kurtulması gereken fallik anne tarafından temsil edilen mitolojik birlik, bütünlük, saadet ve terör anlayışına dayanır. Siborg, başlangıçtaki batılı manadaki doğa durumunu aşar. Siborg, muhalif, ütopik ve masumdur. Haraway, 1995. Yukarıda geleneksel cinsiyet inşasının figürasyonlarını, performanslar ya da figürlerini, siborglar, gündeme getiren Butler ve Haraway'den tartışılan çerçeveyi daha iyi kavramak için alıntılar yapıldı. Sonuç: feminist yaklaşımlar geleneksel öğretiyi sarsmıştır. Bu kuramlar interdisipliner bir karaktere sahiptir. Burada özellikle aynı şekilde heyecanlı ve güncel olabilecek bütün tartışmalar olmasa da sosyoloji ile ilgili olan yaklaşımlar zikredilmiştir. Yeni bir eğilim olarak söz gelimi erilliğin inşası üzerine odaklanan, fakat feminist bilgiye dayanan toplumsal cinsiyet araştırmaları alanındaki gelişmelere de örnek olarak verilebilirdi. Son olarak feminist kuramın heyecanlı ve karmaşık bir alan açtığını söylemek gerekir. Cinsiyet ayrımı ve onun cinsiyet inşası üzerindeki etkilerini tüm toplumsal, kültürel yönleriyle zikredilmektedir. Böylelikle erillik ve dişillik arasındaki heterojenliği, ayrıca dişil bir dille gündeme getiren çeşitli anlatım perspektiflerini ortaya çıkar. Lauretis, 1999. Aynı zamanda yeni teknolojiler geleneksel kategorileri alt üst eden bir transformasyon sürecine sebep oldular. Ve burada mevzu edilen şeylere dair bir bakış bulunabilir. Ne günlerdi? Hepimiz denizdeydik. Dün gibi hatırlıyorum. Cinsiyet, cins, ırk, sınıf. Bir zamanlar bunlardan hiçbiri bir anlama sahip değildi. Sonra bir şeyler oldu, hava değişti. Sonra kendimizi tanıyamayacağımız bir şekilde daha önce düşünülmesi mümkün olmayan birlikler içerisinde kaybolarak her şey gibi dönüşüme uğradık. Öyle ya da böyle kendi zindanlarımızın parçası olduk. Plant, 1998. Britanyalı siberfeminist Sadie Plant, kadınları bu zindanların ağırası olarak kabul eder. Kadınlar dokumak, daktilo etmek, bağlamak ve ilişkilendirmek yoluyla bu yeni teknolojilerle yakın ilişki kurarlar. Böylece o, tamamen postmodern bir teknoloji kuramcısı olarak kadın versus teknik düşmanlığı mitosunu ortadan kaldırır. Fakat altın çağın başlangıcını ve yeni dikotomileri üretemez. Geç 20. yüzyıl ıslanmış, açık denizde boğulmuş bir okyanustaki moleküler faaliyetlerle yutulmuştur. O her zaman tehlikede, deniz kenarında ve okyanus ve kara arasındaki kıyılardadır. Burada mutasyon başlamış, yeni aktiviteler ortaya çıkmıştır. Su damlaları, kum taneleri, okyanus ve çöl, çok ıslak ve çok kuru kendi bağlantılarını üretirler.